Merhaba, T Cetveli'nin yeni bölümüyle karşınızdayız. Şubat ayının ikinci haftasında BBC Türkçe Geçinemeyenler video serisinin yeni bölümünü yayınladı. Fatma Çetinkaya isimli bir kadının geçim savaşını ele alan bölümde temizlik işçisi birinin kaygıları ve ekonomiye bakışı incelendi. Bölüm yayınlandıktan birkaç gün sonra da yaygın medyada büyük bir yaygara koptu. Nedendi? Çetinkaya'nın Instagram profilinden onlarca fotoğraf ve video yayınlanarak aslında durumunun kötü olmadığı anlatıldı. Hem Çetinkaya hem de BBC Türkçe'ye sosyal medyada büyük bir linç kampanyası başlatıldı. Bugünkü programda Mehmet Atakan Foça, Gülün Çavuş ve ben Emre İlkan Saklıca yanlış haberin insan hayatını nasıl etkileyebileceğini konuşacağız. Fatma Çetinkaya burada sadece bir isim. Zengindir, fakirdir, bunun şu an için hiçbir önemi yok. Ama medya konuya yaklaşırken şunu yapıyor. Madem temizlik işçisisin, yatta ne işin var? Eğlencede ne işin var? Yani konu yola çıkarken az kazanan bir yerlerde eğlenemez argümanına da yaslanıyor. Diğer tarafta dış mihrakların tırnak içinde Türkiye ekonomisine zarar vermeye çalışıp insanları kullandığı algısı da öne çıkarılıyor. Fatma Çetinkaya ile ilgili atılan birkaç tweette de bir eğlenceye katıldığı ve görsellerin oradan olduğu söyleniyor. Kim haklı kim haksız bilmiyoruz ama bu olayda pek çok kurban var. Buradan yola çıkarak aslında birçok haberde birçok yanlış bilgi paylaşımının İnsanların hayatında ne gibi etkiler yarattığını konuşacağız. Bazı yerlerde yanlış bilgi paylaşımından dolayı büyük dünya savaşlarına şahit olduk. Büyük operasyonlara şahit olduk. İnsanlar öldürüldü, yargılamalar oldu. Hepsini görüyoruz. Biz de biraz yanlış haberin insanların yaşamında neleri değiştirdiğini konuşacağız. Yola çıktığımız örneği bir kenara bırakırsak, yıllardır bu işin içinde olan sizler biraz daha insan hayatıyla, insan manzaralarıyla karşı karşıya kalıyorsunuz. Genelde ilk aşamada ben işte dışarıda medyada bir haberin mağdurunu çok göz önüne alamazken burada artık içinde bulunduğum evrende bunun ne kadar insana etki ettiğini de görmeye başladım. Biraz aslında galiba geçmişte ele aldığımız örnekleri insanların yanlış haberden nasıl etkilendiğini konuşarak mı başlamalı? Yanlış haber nasıl etkiliyor hayatı? Oradan mı başlamalı bilmiyorum ama ele almalı.
Özellikle biz kriz zamanları olduğunda bir patlama saldırı olduğu zaman bu tarz şeylerle çok sık karşılaştık bugüne kadar. Çok sayıda insanın fotoğrafının terörist diye paylaşıldığı, canlı bomba diye paylaşıldığı, insanların hedef gösterildiği çok fazla örnekle çalışmak zorunda kaldık. Bunların bir kısmında doğrudan bu mağdurlarla iletişime geçip onları hem biraz sakinleştirmeye hem biraz desteklemeye çalıştığımız dönemler de oldu. Fakat gerçekten kimsenin başına gelmesini istemeyeceği bir durum. Birkaç örnek var. Aklımda aslında teyiti ilk kurmamıza vesile olan örnekler de var bununla ilgili ama çok fazla geriye gitmeden teyitte doğrudan yakalamadığımız yani yayınını yapmadığımız ama benim gördüğümde şok olduğum bir örneği aktarmak istiyorum. Bu çok yayılmamıştı bir yandan teyitte onu da gözetiyoruz ya yani çok da yaygın değilse tutup onu yanlış diye paylaşmak bizim için aslında ona bir oksijen verme ye de sebep oluyor. O yüzden yaygın olmadığı için gündemimize almadığımız bir örnekti. Fakat bunun ekşi sözlük gibi işte platformlarda nasıl yayılabileceğine iyi bir örnek. Bir kadın fotoğrafını paylaşıyorlar ekşi sözlükte. Daha doğrusu sahibinden.com'da bir ilanı paylaşıyorlar. İlanda kadın İngilizce öğretmeni ve İngilizce dersi için ilan açmış. Oradaki kadın fotoğrafı güzel bir kadın ve ekşi sözlük yazarları güzel bir kadının İngilizce öğretmenliği yapamayacağı algısında çok büyük ihtimalle ve sahibinden.com ilanını tutup ekşi sözlüğe işte sahibinden.com'daki escort ilanı diye açıyorlar ve kadını birden escort ilan ediyorlar. Sonuçta orada telefonu olan, adresi olan vesaire bir şekilde kişisel bilgileri sahibinden.com'da yazılı olan bir kişinin bu şekilde escort diye paylaşılması gerçekten çok büyük sıkıntı. Bir şekilde o kadının İngilizce öğretmeni olduğunu bilen insanlardan duyduğum kadarıyla gerçekten de baş edilmesi oldukça zor bir durum haline geliyor kadın için. Buna benzer çok fazla örnek var. Kriz zamanında, kriz olmayan zamanda insanların yanlış anlamalardan dolayı ya da sadece o anda hedef gösterecek bir kurban arayışından dolayı fotoğrafı, videosu paylaşılıp bir sahte haberin mağduru haline getirilen çok sayıda insanla karşılaştık bu zamana kadar.
Bu davranışın kökeni aklıma şunu getirdi. Eskiden sosyal medya bu kadar gündemde değilken, bu kadar yaygın değilken bazen şeyi hatırlıyorum. Bazı arkadaşlarımın mesela kendi anlattığı anekdotlardan otobüste giderken mesela koltuğun arkasına arkadaşının telefon numarasını yazmış. Benzer bir mantıkla. Bugün de bu sahibinden.com'da ya da başka bir sitede, başka Twitter'da herhangi bir yerde kişilerin hunharca kamuoyunun önüne atılmasının çok böyle ön laboratuvar çalışması gibi bir şey. Orada bir insanın numarasını bırakmak, bir insanın başka bir şekilde lanse etmek gerçekten hayatında çok ciddi mağduriyetler yaratabilir. Yani bir cinayete kadar gidebilecek olayların başlangıcı olabilir. Yani bu yaptığımız işi de medyanın yaklaşımında insanların da bakış açısını çok iyi ele almak gerekiyor bu konuda.
Ya bunların arkasında ben şöyle bir şey görüyorum. Bazen karşımda şöyle çıkıyor. Hedefe koymak istedikleri kişi, bu kişilerin genelde kendi dünya görüşleriyle ilgili kişiler olmayabiliyor. Ama bu mesela kurumlar tarafından eksik güvenlik önlemleri yüzünden de mesela fotoğraflar yayılıyor. Bizim Reyna saldırısı meselesinde mağdur olarak karşımıza çıkan isimlerle böyle bir şeyle karşılaşmıştık örneğin. Emniyetin büyük bir zafiyeti olduğunu söylüyorduk. Gene Atakan'ın aslında anlattığı ve karşılaştığı bir canlı öğretme hikayesi vardır. Anlattığı yerler var, dinlemek isteyenler için link bırakabilir. Orada da mesela bazen emniyet güçlerinin bıraktığı eksiklikler insanların o müthiş boşluk doldurma kabiliyetleriyle dolduruluyor. Ve o yüzden de birden karşınızda konuyla hiç alakası olmayan bir kişinin konuyla bağlantısı kuruluyor. Bu aynı zamanda şey için de yapılmıştı. Kemal Kılıçdaroğlu'nun yumruk yediği saldırı sırasında bir kadının araca taş attığı iddiasıyla bir fotoğrafları paylaşılmıştı. Yani evet, kadın AK Parti'yi destekleyen birisiydi ama bu hiçbir zaman onu bir suçluya dönüştürmez ki bu kişi de işte Trabzon'daydı ve olayla alakası vesaire de yoktu. Her zaman biraz böyle kötücül karakterler internette zarar vermek istediği figürleri seçebiliyorlar. Bazen işte emniyet güçlerinin eksik bıraktığı yerlerden sızan yanlış bilgiler yayılabiliyor. Bir de şey arzusuna kapılmak istiyorlar sanırım. Hani bu bilgiyi ilk ben paylaştım ve gerçeği ben biliyorum hissi gibi bir şey var sanırım arkasında. Bunların hepsi bir araya gelince işte çok alakasız insanların bir lince kurban gidebildiğini görüyoruz. Ama genelde bence bu linç ve insanların böyle ortaya atılması, bugüne kadar podcastlerde tartıştığımız, içerisinde de iyi yani kötü niyet olmayan hareketlerden çok uzak bir şey. Bence bunların tümü çok kötü niyetli ve çok büyük zaaflarla ilgili durumlar. Yani bir yerden sonra siz bir insanın yüzünü afiş ettiğinizde "Aa, o değilmiş ya, pardon, buymuş" demenizin bir anlamı da kalmıyor. Yani o kişinin hayatı zaten mahvoluyor bir yandan. Bir de yani Türkiye toplumu değil gerçi, galiba dünyada da böyle, yani çok kolay galeyana gelebiliyor insanlar. Birbirine hedef gösterildiğinde karşısında dikilecek de çok insan oluyor. O yüzden bence en tehlikeli kısımlardan birisi doğrudan bir kişinin, yani bir topiğin, bir konunun değil de bir kişinin doğrudan hedefe konması ve onun üzerinden bilgilerin yanlış bir şekilde yayılması. Önüne geçmesi de hani o kişi, bazen bizim yine önüne geçmesinde en zorlandığımız şeyler. Çünkü insanlar konuşmaktan da çekiniyor. Bu sefer siz önüne geçmeye çalıştığınızda da başka konularda alabildiğiniz kadar hızlı reaksiyon da alamıyorsunuz. Bu yüzden de biraz şey dönüşüyor işte, çok uzun süren, ikna etmeniz gereken, biz sizi korumaya çalışıyoruz, hedefe koymuyoruz diye uzun çabalar sarf etmeniz gereken şeyler yaşıyorsunuz. Yani hem karşı taraf için çok zor, hem sizin için de çok zor meseleler. Yani bence en kötücül yanlış bilgi aktiviteleri herhalde bunlar.
Tabii bir de Twitter gibi platformlarda insanların her gün linç edilmesinin bunu kışkırtan bir tarafı da var. Nedense o kitle halinde hareket etme duygusu çok hızlı yayılıyor Twitter'da. Her gün en az 1-2 kişi kesin linç ediliyor. Yani buna linç demek de bence yanlış değil. Gerçekten kitle halinde aklı mantığı bir kenara bırakıp doğrudan birinin beline vurma üzerine toplanan bir kalabalık var orada. Tabii ki yanlış bilgiyle yapıldığı zaman daha büyük hasarlara yol açıyor ama bu her zaman da yanlış bilgiyle yapılmayanın haklı olduğu anlamına da gelmiyor bana kalırsa. Dolayısıyla bir diyalog ortamını öldürmeye yönelik bir anlaşmayı, bir uzlaşmayı, ortak yaşama kültürünü yok etmeye yönelik bir çaba olduğunu ben hissediyorum. Ama bu çabanın tabii ki şunu demek istemiyorum. Hani dış güçler bizim birlikte yaşama irademizi dağıtıyor gibi bir yerden değil. Bu çok böyle insanların hızlıca içine çekilebildiği ve kendilerini orada ait hissettiklerini düşündükleri bir ortam. Bana kalırsa bunun çok uzun vadede hepimiz hem toplumsal hem psikolojik etkilerini çok ağır yaşayacağız. Dolayısıyla sadece yanlış bilgi üzerinden değil, herhangi bir bilgi üzerinden dahi onun bağlamdan koparılmış olabileceğini hesap etmeden, onun yaşandığı zamanki ortamı hayal etmeden lince dönüştürülmesi bana kalırsa şu andaki en büyük tehlikelerden biri.
Çok ciddi bir polarizasyon var o konuda. Hatta sıkça bahsettiğin mağduriyetler belki çok daha büyük ama özellikle sanatçılara mal edilmiş, bazı siyasilere mal edilmiş sözler üzerinden de bu bilgi yayılımını görüyoruz. Bir sanatçının hiç söylemediği bir söz bir görsele yapıştırılıyor ve öyle söylemiş gibi iktidara, muhalefete veya herhangi bir güce, herhangi bir aktöre birden bir sürü hakaret yağdırılabiliyor.
Ya 2020 yılına geldik, hala bunun yaşanıyor olması bu arada çok garip. Hala buna insanların inanıyor olması çok garip ama işte yine dijital okurazarlık meselesine dönüp dolaşıp gelen bir konu bir yandan da. Aslında çok uzun zamandır o söylediğin işte Can Yücel şiirleriyle bilmem neyle başlayan akım şimdi dönüp dolaşıp insanların gerçekten artık yeter dediği bir noktaya kadar vardırdığı işi. Bunun nasıl önüne geçilmesi gerekiyor? Çok emin değilim, bilmiyorum ama dijital okuryazarlığın, medya okuryazarlığın önemli bir yer tuttuğundan eminim.
Sadece Twitter kullanımı dijital medya okuryazarlığının ötesinde Gül'ün az önce bahsettiği kötücül niyet medya okuryazarlığının biraz daha önüne de geçiyor gibi burada. Yani herhangi bir gazete, herhangi bir kutuptan herhangi bir gazete çok kolay bir şekilde bir aktörü, bir kişiyi hedef tahtasına koyabiliyor. Ve o senin de bahsettiğin arenada dövüşür gibi hadi vurun bu kişiye diye ortaya atabiliyor. Bundan nasıl bir kazanç sağlanıyor onu gerçekten bilmiyorum. Bu bizde uzun yıllardır yaygın olan, dünyada uzun yıllardır yaygın bir kültür mü onu da çok bilmiyorum ama...
Yapana çok iyi bir rahatlık veriyor bence. Çünkü müthiş bir anonim şeyin arkasındasın. Seni herhangi bir kişinin o andaki hissini, duygunu, senin yüzünü, mimini görebilmesi mümkün değil. Çok büyük ihtimalle Twitter'da 140 karaktere, işte artık 140 da değil, 280 karaktere sığdırdığın şeyi bir insanın yüzüne söyleyecek cesaretin de yok. %100 yani bundan eminim. O anonimitenin vermiş olduğu o cesaret kesinlikle çok büyük bir rahatlık duygusu getiriyor. Bunu da tabii ki günlük hayatında asla yan yana gelemeyeceğin, asla görmediğin insanlara karşı yapıyor olmak da bir çeşit özgürlük gibi insanların kafasında yer etmiş durumda.
Sadece anonimlik de değil. Yani mesela konvansiyonel medyada bir ismi alıyor ortaya. Mahşetten o kişi inanılmaz iddialarda bulunuyor. İnanılmaz suçlamalarda bulunuyor mesela. Şimdi öbür gün bunun tekzibini yayınlasa bile iç sayfalarda küçük bir yerde yayınlanıyor ama ben o gazeteyi aldığımda, açtığımda gazeteyi, bu kişi hakkında benim bütün görüşlerimi değiştirebilir. Yani o kişi, yani bu anonim bir saldırının da ötesinde bir de o planlı kötülük var. Yani
bu tarz şeyler mesela görüşlerinizi değiştiriyor mu gerçekten? Ben bu konuyu merak
benim
ediyorum.
Görüşümü, yani biz belki burada vereceğimiz cevap çok dürüst olmaz. Sonuçta o kişilerle ilgili ön kabulün belki vardır. Ama açarsın en azından bir bakarsın bunu dedi mi, böyle bir şey oldu mu, belli noktalara değinebilirsin. Ha bu şunu da getiriyor. Bu da birkaç program önce konuştuğumuz bir başlık belki de. Bekarlık vergisi konusunda ele almıştık. Nasıl olsa olmuştur, nasıl olsa bunu demiştir diyebilirsin mesela. Sevmediğin bir siyasi bir cümlesini görürsün gazete manşetinde. Tamamen uydurma olabilir. Ve sen onu görüp bunu da dedi demek ki diye ardından bir sürü şey söyleyebilirsin. Ve o kişiye nefretini artırabilirsin. Ya da sevdiğin bir yazar çok... Derinlemesine bir işte medya okuryazarlığa giriyor devreye. Derinlemesine analiz etmediysen yazısını bir şey söylemiştir. İktidarı eleştiriyordur, muhalefeti eleştiriyordur veya başka birisini eleştiriyordur. Bakarsın sen de o düşünce, duymak istediğin şeyi söylediği için orada elinde güzel bir meşale alıp belki de o baruta ateş atanlardan birisi olabilirsin.
Galiba başkalarının yargılarına inanmamak ya da işte başkalarının yargıları üzerinden kendi düşüncelerimizi şekillendirmemek için çok fazla pratik yapmamız gerekiyor. Ben öyle hissediyorum. Çünkü özellikle sosyal medyada birisinin hakkında yazılan, çizilen şeyler, konuşulan şeyler ya da ekşi sözlükte de öyle yani. Ekşi sözlükte biri hakkında açıp baktığında 100 sayfa yenisinin çoğunlukla 99'u küfür kıyamet oluyor. Bunlara inanmamak, bunlara meyletmemek ya da bunlarda bir haklılık payı olabileceğini düşünmemek için çok iyi zırhlar geliştirmek gerekiyor sanırım. Çünkü sürekli bu tarz şeylere maruz kaldığımız zaman artık belli bir seviyede haklılık payı olduklarına inanmaya başlıyoruz. Bu genel olarak zaten yanlış bilgiyle ilgili konuştuğumuz şeylerin çoğunda var ya, ne kadar çok yayılırsa sanki o kadar çok doğruymuş gibi bir hava oluşmaya başlıyor. Dolayısıyla sanırım bunun için epey bir pratik, aktif pratik yapmak gerekiyor. Gerçekten yazılan şeylerin doğru olmayabileceğini düşünmek, zihnimizi ona göre eğitmek.
Nasıl eğiteceğiz peki?
Bir de ben ona geçmeden, buna cevap aramaya geçmeden aslında bir şey düşünüyordum o sırada. Onu belki söyleyebilirim. Örneğin şu psikolojide var gibi. Yani benim başıma gelmez gibi bir rahatlıkları var sanırım insanların. Sadece anonim kişiler linç etmiyor çünkü birilerini. Yani çok bizim işte eşik bekçisi olarak tarif ettiğimiz kişiler de birbirlerini çok linç ediyorlar. Hatta bazen birbirlere yan yana geliyorlar. Ertesi gün birbirini linç edebiliyorlar. O yüzden biraz bana olmaz gibi bir rahatlık olduğunu düşünüyorum daha sıradan insanlarda. Bir diğerinin de yani bana olsa da ne olacak ki, bu da unutuluyor zaten gibi bir rahatlık var. İnsanlar artık her şeyin, yani hep denen bir şey. Yani memlekette rezil olmuyorsun gibi bir ön kabul artık
herkes. Türkiye'de her şey olursun, rezil yani olmazsın
gibi. Söyleme. Aynen, tam o laf gibi bir şey. Yani o rahatlık da olabilir. Buna sığınıyor da olabilir insanlar. Bir de şey daha söyleyeceğim. Bu medya ile ilgili örnek verdin ya. Medyada da bazen kötücül niyetlerin ötesinde iyi araştırma kabiliyeti olmayan gazeteciler olmasından kaynaklı da oluyor. Bir görsel arıyorlar ya da bir görsel onlara servis ediliyor. Bunu mesela gerçekten tersine görsel aratmayı bilseler çok alakası bir şey olduğunu görecekler. Çünkü biz böyle analizler hazırladık mesela. Türkiye'de çalışan işte yani birisi olduğu söylenen bir kadın vardı. İşte onunla ilgili araştırma yaptık. Çok bilindik bir gazetenin haberiydi. Ya işte fotoğrafını kullandıkları kişi Amerika'da bir şeyin valisi falan böyle yani oranın county'nin şey başındaki belediye başkanı. Hani böyle komik şeyler de oluyor. Yani bu kontekste belki linç edilmiyor da çok alakasız bir yerde bir kadının fotoğrafı gazete manşetlerine çıkıyor. Ve aslında karşı kutup için linç edilebilir bir haline dönüşüyor. Ama o kadının dünyanın haberi yok. Neden? Çünkü kendisinden kilometrelerce ötede bir gazete onun fotoğrafını garip bir şekilde kullanıyor. Hani burada hep çok kötücü bir niyet belki bu medya organizasyonlarında her zaman yok. Orada da işte yeteneksizlik var. Yani orada bir kapasite düşüklüğü var. Biraz yani nasıl ele alınabileceğini konuşmadan önce çok farklı yönleri olduğunu da söylemek lazım.
Evet, haklısın. Yani o basit arama teknikleriyle bile, çok basit bulunabilecek fotoğraflarla bile çözülebilecek bir şeyi çözmeyip gerçekten büyük mağduriyetlere sebep olabilirler. Yani insanlar işlerini kaybedebiliyor bu yüzden. Hapse girebiliyor. Birçok şeyi yaşayabiliyor.
Ben buna dair nasıl bir zırh geliştirebiliriz konusunda sen anlatırken biraz düşünme fırsatı buldum. Birincisi, yine senin söylediğinle çok doğrudan bağlantılı olarak, gerçekten insanların bir kere bunu bir tatması iyi bir yöntem olabilir. Kendim tatmış biri olarak bende çok büyük bir farkındalık açtı. Bunun neye benziyor olabileceğini, sadece biri hakkında konuşulurken senin de ona dair bir tweet atmanın aslında sadece ben de eleştirdim ya işte deyip geçebileceğim bir şey olmadığını anlamış oldum. Bir diğer konu da empati kurabilmek. Ekşi Sözlük'te bir kişi hakkında yazılanları okurken aslında belki o kişi gibi hayal etmek, kendini o kişinin bulunduğu his ve ihtiyaç kümesinin içerisine koymak ve sanki sana yazılmış gibi o mesajları okuyup hareket etmek bence en güçlü pratiklerden biri. O zihni ona göre eğitebilmenin en iyi pratiklerinden biri. Ki bu da aslında işte yanlış bilgiyle linç edilmek ya da herhangi bir bilgiyle linç edilmek konusunda kendimizin ne yapabileceğine dair iyi bir farkındalık egzersizi olarak düşünülebilir.
Burada bahsettiğin aklıma bir tarafta şunu da getirdi. O bazı insanların yerine koyma, mağdur olan insanları gözlemleme noktasında bir film vardı. Kevin Spacey'nin başrolünde olduğu The Life of David Gale diye. Amerika'daki hukuk sistemini anlatan bir filmdi. Ve bir insanın işlemediği bir suç nedeniyle idam edilebilmesini gösteren, yani biraz aslında yanlış bilgi sorunu gibi bir konuya benzer bir noktadan yaklaşıyordu. Ve olayın, ki kendisi bir hukuk profesörüydü yanlış hatırlamıyorsam, tamamen olayın içine kendisini koyduğunda ve hukuk sisteminin, yargı sisteminin ne kadar yanlışlar yapabileceğini ortaya koymaya çalışıp anlatarak biraz oradaki empatiyi de gösteriyordu ve insanların nasıl belli konularda mağdur olabileceğini anlatıyordu. Yani burada söylediğin empati bence başlangıç için iyi bir adım. Çünkü gerçekten bazen mesela o linç kültürüne farkında olmadan hepimiz katılmış olabiliriz. Yani bir konu gelir önünüze ve çok basit, çok komik bir videodur. ve onu retweet edersiniz, beğenirsiniz, başka bir şey yaparsınız, Facebook'unuzda paylaşırsınız ama o öykünün bambaşka bir boyutu da olabilir ve gerçekten bir insanın mağduriyeti de olabilir. Ya da bazen işte senin sıkça anlattığın teyitin kuruluşunun sebeplerinden de birisi olan insanların mağdur olması noktasında o kadar ilginç başlıklar, o kadar ilginç anekdotlar var ki bunları gözden kaçırabiliriz bazen.
Buna dair bir ekleme yapabilir miyim?
Tabii tabii.
Konu yeri gelmişken. Bunun sadece aslında dijitalde yaşanan ve dijitalde yaşanıp biten şeyler olmadığını da bir yandan anlamak lazım. Dijitalde yaşanan her şeyin gerçek hayata bir etkisi mutlaka var. Bu doğrudan linç edilen insanların psikolojisine, ailesine ya da bulundukları çevreden dışlanmasına gidebilir. Ama bunun daha vahim örnekleriyle de karşılaştık. Örneğin yine senin az evvel söylediğin o güvenlik açığı, işte polis memurlarının yarattığı zafiyetler vesaire konusunda da benzer bir şey. Reyna saldırısından sonra uzun süre saldırgan yakalanamadı hatırlarsınız. Ama sürekli medyaya şöyle bilgiler geliyordu. İşte çekik gözlüymüş, yok işte kazakmış, yok işte Türkiye Cumhuriyetlerinin birinden gelmiş vesaire. Şimdi bu yaratılan belirsizlik ortamı dolayısıyla korkuyu aşırı besleyen de bir şey bir yandan. Ama kültüre içkin de bir linç kültürü olduğu için linç edecek, hemen orada yakalayıp boğazına sarılacak birini de aramaya eliminde oluyorsunuz. O ne oldu? Ne kadar çekik gözlü varsa hepsinin fotoğrafını paylaştılar internette ya. Türkiye'de yaşayan ne kadar gözleri çekik insan varsa bu terörist mi, şu terörist mi diye fotoğrafını paylaştılar.
Dayak kısmı... edeyim.
Oraya geleceğim. Yani günün sonunda ne oldu? Pendik'te biri saldırgana benziyor, saldırganın robot resmine benziyor diye dövüldü. Ve bu adam gerçekten işte Türkiye Cumhuriyetleri'nin birinde doğmuş, büyümüş, Türkiye'de yaşayan biriydi ve masum bir insandı. Dayak yediğiyle kalmadı. Polis olay yerine gelince bu kişinin oturma izni süresinin geçmiş olduğunu fark etti ve sınır dışı ettiler adamı. Yani belki böyle bir kaşından bir linç olaya geçmese sınır dışı edilmesine de gerek kalmayacaktı. Bir şekilde o süreci bürokratik bir yolla halledecekti. Ama çok vahim yani, dijitalde oldu ve dijitalde kaldı değil bir olaylar. Oradaki yaratılan öfke günün sonunda gelip birinin dayak yemesine sebep oldu haksız yere.
Bu tür örneklere zaten başka ülkelerde de rastlıyoruz. Hani WhatsApp'ta yayılan bir mesajla, WhatsApp'ta yayınlanan bir fotoğrafla, yani hem Hindistan'da hem Meksika'da insanlar öldürüldü. Yani hani böyle şeylerle karşılaşıyoruz. İşte çocukları kaçırıyorlar diye bir çiftin plakaları örneğin sosyal medyada paylaşıldı. O çift araçları taşlandı, şöyle yakıldı, oldu, böyle oldu, yakıldı falan. Yani böyle şeyler her zaman oluyor ve bunun ne noktada bu kadar tehlikeli bir yere gideceğini hiçbir zaman bilemiyoruz. O linç kültürü de yani bizim coğrafyamıza biraz sanki içkin. Bizde de var öyle şeyler. Yani tarihe dönüp baktığımızda da görüyoruz. O da ürkütücü bir kısmı. Ve bu Pendik'te dayak yiyen adam örneğindeki gibi o bir tür ayrımcılığa neden oluyor. Ayrımcılık yaratıyor. Orada farklı bir ikilik yaratılıyor. Sosyal medyadaki diğer linçlere baktığımızda da orada da hep bir ikilik var. Yani en başta söylemeye çalıştığım şey de oydu. Bir polarizasyon var, bir kutuplaşma var memlekette. O kutuplaşmanın neresine kimi yerleştirdiğinle alakalı olarak linç etme biçimi de değişiyor. Ya şu küçük Atakan çıktı ya, bizim Atakan. Ya çocuğu annesini terslemiş diye linç ettiler. Yani haberlere çıkardılar, bir şey yaptılar. Bu bana çok komik geliyor. Ya çocuk 10 yaşında ya. 10 yaşında. Ya 10 yaşında ne yapıyordun diye insanlar düşününce, ya bu Atakan'ın ne kadar akıllı olduğu, Atakan'ın kitapları gerçekten okuyup okumadığı falan, bunlardan çok bağımsız bir şey. Biz annesine nasıl davrandığı üzerinden yargılamaya çalışıyoruz ve öyle küçücük çocuğu linç ediyorlar. Bu bana aşırı komik geldi. Yani aşırı saçma geliyor. İşte istediğin zaman yani Atakan'a birileri sahip çıkıyorsa onun karşısında o düşünceye sahip çıkmayanlar da bu küçücük 10 yaşında bir çocuğa nasıl vuracağının hesabını yapıyor.
Ya burada bir herkesin şey, bir gözlemimi paylaşabilir miyim? Bu arada bu kümeler, mesela sahip çıkanlar, sahip çıkmayanlar kümeleri var ya. Bence bunlar da mesela tek başına bu olayı anlamak için yeterli kutuplaşmalar değil. Bunlar kendi içlerinde de birbirini dövüyor.
Tabii.
İşin öyle bir tarafı da var.
Tabii canım.
Yani birbirine dayak atan, diğer kesimi sevmeyip belli bir mahallede birlikte yaşayan ama sürekli birbirini tokatlayan insanlar var. Ve az evvel işte şeyi okuyordum. Faruk Bildirici bir yazı yazmış. Ümit Alan'ın da yazısına referansa T24 onu haberleştirmiş. İşte aslında söylemeye çalıştıkları çok haklı bir şey var. Diyorlar ki muhalif gazeteciler de gidip ana akımın yaptığının tersine umutsuzluğu büyütmemeli. Yani abartmamalı umutsuzluğu diye. Ama her ikisi de bunu söylerken yanlış anlaşılmasın cümlesini koyarak başlıyorlar paragraflara. Ya bu insanların zaten hangi mahallede olduğu belli ama onlar da çok iyi biliyorlar ki kendi yanlış mahallelerindeki insanlar da onları dayak atmaya, onlara dayak atmaya hevesli bekliyorlar. Yani bu bence kutuplaşmanın tarafları haricinde kutuplaşan kesimlerin kendi içlerinde de bir böyle şeye sıkılaşmaya, tabii. kendini böyle sürekli diri tutmaya yönelik bir gerginliğe sebep oluyor.
Ya ben o kutup herhangi bir kutup olabilir ya. O an o kişinin kendini nerede ait hissettiğine bağlı gerçekten. Yani hani genelde tabii siyasi belirli bir politik şeyden illaki bahsediyoruz ama burada yani senin lincin benim lincime dönüşen bir şey var ve kimse orada bir yerden sonra öznenin kim olduğuyla da ilgilenmiyor. O sürecin parçası oluyor. Hangimiz daha iyi linç ediyoruz gibi bir şey dönüşüyor. O da dedin ya hukuk sisteminin içerisindeki işte o verdiğin film örneği. Yani hukuk sistemi burada da bir sosyal medya sistemi var bence. Ve o sistemin ne ara kazaya uğrayacağı ve size okların dönebileceği asla kimsenin düşündüğü bir şey değil. O sosyal medya sisteminin çok büyük arızaları var. O arızaları da yani empati çözer mi, insanların işte o kendi yerine koysun, bu kendi yerine koysun çözer mi bilmiyorum ama çok büyük arızaları var. Benim için mesela çok yorucu yani Twitter'ı takip etmek benim için çok ciddi bir beynimde efor sarf etmeye neden oluyor. Ve artık giderek insanların uzaklaştığı bir yere dönüşüyor. Ama o akıma çok kapılan insan olacak, olmaya da devam edecek.
Yani hatırlarsınız belki fizik dersinde lisede görmüşsünüzdür. U kapları vardı. Polarizasyonda iki tane başlık getiriliyor önümüze ve herkes şunu yapıyor. Kitlesinden, bu düşündüğü siyasi görüşten ve birçok şeyden bağımsız olarak kendisine birden bir kamp bulup hemen karşı tarafa saldırma gibi bir psikolojiye bürünüyor. Bu konuda sosyal medyada galiba hepimizi daha kamçılayan, daha motive eden işte o like'lar, retweet'ler hoşumuza gidiyor. Takipçi sayısını artırmak bir yerlerden başlamalı ama nereden başlanacağı gerçekten çok zor bir cevap. Ama şunu unutmamalı, basit görünen bazı olaylar birçok insanın hayatında çok ciddi mağduriyetler yaratabiliyor ve geri dönülmesi zor bedeller ödetebiliyor. İnsanlar işlerinden olabiliyor, çalıştığı kurumlarla kötü duruma gelebiliyor veya ailesiyle problemler yaşayabiliyor. Hatta bu daha kriminal vakalara kadar gidebiliyor. İşte biraz daha dikkat etmek gerekiyor galiba. Bunu söyleyelim. Ben size çok teşekkür ediyorum aktardıklarınız için.
Teşekkür ederiz.
TCTV'nin bu hafta da sonuna geldik. Bizi Spotify, Spreaker, Apple Podcast, Google Podcast gibi platformlardan dinleyebilirsiniz. Destek.teyit.org'dan da destek olabilirsiniz. Yeniden karşınızda olmak dileğiyle. Hoşçakalın.